Ayrım 19, Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 210. 6. Kısım. Mickey Miranda sıradan bir Güney Londra bandiyosu olan Camberwell'de iki odalı bir evde kalıyordu. Yüksek sınıftan hiçbir arkadaşı bugüne dek onu burada ziyarete gelmemişti. Edward Plaster bile. Mickey çok sınırlı bütçesiyle kentli bir genç gibi giyinip kuşanmasını bilirdi. Her sabah saat 9'da yetişmiş iki de oğlu olan ev sahibi dul kadın babasına ve ona sıcak ekmekçikler ile kahve getirirdi. Kahvaltıdan sonra Mickey kumarda Tonya Silva'nın kendisine ait olmayan 100 pound'u kaybetmesini nasıl becerdiğini anlatıyordu. Babasının bu marifetini ıslık çalara karşılamasını beklemiyordu çünkü inanmayacağını biliyordu. Babası duyduklarından fazla etkilenmedi. Kahvesini üfürdü ve gürültü çıkararak içmeye başladı.
Sonra da oldu. Cordoba'ya mı döndü?
Henüz değil ama dönecek.
Sen çok beklersin. O kadar sıkıntı ve sen hala döneceğini bekliyorsun.
Mickey bozulmuştu. Bugün onun defterini düreceğim dedi öfkeli bir sesle.
Ben senin yaşındayken...
Biliyorum, boğazını keserdin değil mi? Unutma ki burası Londra, Santa Maria eyaleti değil. Sen burada insanların boğazını kesersen asarlar seni, unutma.
İnsanın bazen başka seçeneği kalmaz.
Ama sırasında bu işleri karıncayı incitmeden yapmak da mümkün baba. Şu Samuel Plaster'ı düşün, bir de silah alışverişi konusundaki o tatsız tuzsuz itirazlarını. Kan dökmeden nasıl onu yola getirdin, öyle değil mi? Aslında onu yola getiren Augusta'ydı. Mickey bunu babasına anlatmadı.
Bilmiyorum dedi babası sert bir tavırla. Şu silahlar ne zaman elime geçecek?
Çok hassas bir konuydu bu. Plaster Bankası'nın genel müdürü ihtiyar Seth hala hayattaydı. Şimdi Ağustos ayındaydılar. Eylül ayında Santa Maria dağlarında kıştan kalan karlar eğirmeye başlayacaktı. Babası silahlarını alıp yurda dönmek istiyordu. Joseph genel müdür olur olmaz Edward işlemleri tamamlayacak, silahlar da yola çıkacaktı. Ne var ki ihtiyar Seth makamına büyük bir inatla yapışmış, ölmeye falan da hiç niyeti yoktu.
Yakında silahlara kavuşursun baba dedi Mickey. Seth'in günleri sayılıdır.
Tartışmayı kazanan insanlara özgü, kendini beğenmiş bir edayla.
İyi dedi.
Mickey bir ekmek alıp üzerine tereyağı sürdü. Öteden beri hep böyle olmuştur. Ne kadar çaba gösterse de babasını bir türlü memnun edemezdi. Mickey bu kez bugün yapacaklarını düşünmeye başladı. Tonya ödemesi olanak dışı bir borçlanmaya girmişti. Bundan sonra yapılacak iş sorunu bir bunalıma sürüklemekti. Edward ile Tonya açıkça kavgaya tutuşsunlar istiyordu. Bu işi ayarlayabilirse bu rezalet herkes tarafından öğrenilecek ve Tonya işinden istifa etmek zorunda kalıp yurduna, Cordova'ya dönecekti. Ve böylece David Middleton ona hiçbir zaman ulaşamayacaktı. Mickey bütün bunları Tonya'nın dostluğunu yitirmeden yapmak istiyordu. Çünkü onun bir başka amacı daha vardı. Onun gözü Tonya'nın işindeydi. Bu arada Tonya büyük elçiye Mickey hakkında aşağılayıcı sözler sarf ederek işleri çıkmaza da sokabilirdi. Oysa Mickey onun elçiyi ikna ederek bu işi ayarlayıp kotarmasını istiyordu. Bütün zorluk onun Tonya ile arkadaşlığının geçmişinden kaynaklanıyordu. Tonya okulda Mickey'den hem korkar hem de ondan nefret ederdi. Daha sonraları Tonya ona hayran olmaya başladı. Mickey artık Tonya'nın en iyi arkadaşı olmalıydı, hem de onun hayatını mahvettiği şu sıralarda. Mickey bu konuda bugünlerde neler yapacağını düşünüyordu ki odanın kapısı çalındı ve ev sahibi kadın bir ziyaretçisi olduğunu haber verdi. Bir dakika sonra da Tonya içeri girdi. Mickey kahvaltıdan sonra onu ziyarete gitmeyi tasarlıyordu. Böyle olunca da o da zahmetten kurtuldu. Neşeli bir hava içinde otursana dedi. Bir kahve iç. Dün gece çok şanssızdın. Kaybetmek de kazanmak da şans işi işte. Gelen kağıt neyse. Tonya başıyla babasını selamladı ve oturdu. Hiç uyumamış gibiydi.
O kadar çok kaybettim ki nasıl kalkarım ben şimdi bunun altından dedi.
Papa içi sıkılmış gibi homurdanmaya başladı. İnsanları, kendine acındıranlara oldum olası tahammülü yoktu. Şu Silva ailesi yaşamlarını türlü dalaverelerle, adiliklerle sürdüren alçak kentliler oldukları için onlardan nefret ederdi. Mickey sevimli görünmek çabası içinde ve de yapmacıklı bir sesle ''Bunu duyduğuma üzüldüm.'' dedi. ''Bunun ne demek olduğunu bilirsin. Bu ülkede kumar borcunu ödemeyen insanlara centilmen gözüyle bakmazlar. Belki de işimden istifa edip yurda dönmem gerekecek.'' Mickey tabii öyle dedi içinden ama üzüntülü bir sesle ''Ben işleri yoluna koyarım.'' dedi. Tonya konuşmasını sürdürdü. ''Bu durumlarda arkadaşların tutumunu bilirsin. Kumar borcunu ertesi gün hemen ödemezsen kuşkulu adam olursun gözlerinde. Halbuki ben bu 100 poundluk borcumu ancak yıllarca sonra ödeyebilirim. Buraya gelişimin nedeni de bu.'' Durumu çok iyi anladığı halde ''Anlamıyorum.'' dedi Mickey. ''Tonya, bu parayı bana sen verebilir misin lütfen?'' diyerek yalvardı. ''Sen Kordovalısın, İngilizlere benzemezsin. Böyle bir hata yaptı diye insanları reddetmezsin. Parayı sonunda ben sana öderim.'' ''Param olsaydı verirdim tabii.'' dedi Mickey. ''Bu işi tatlıya bağlamayı çok isterdim.'' Tonio Papa'ya baktı. Papa da onu süzüyordu. Soğuk bir sesle sadece ''Hayır.'' dedi. Tonio başını eğdi yapmacık bir sesle ''Kumar oynamakla aptallık ettim.'' dedi. ''Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Eyle böyle rezil bir durumda yurda dönersem ailemin yüzüne bakamam.'' Mickey ciddi ve düşünceli bir edayla ''Belki de sana yardım için bir şey yapabilirdim.'' dedi. Tonyo'nun gözleri parladı. ''Ah, ne olursa razıyım.'' dedi. ''Sen de bilirsin, ben ve Edward iyi arkadaşızdır. Senin adına onunla konuşabilirim. Durumu izah eder ve hatırım için biraz anlayış göstermesini isterim.'' ''Yapar mısın bunu?'' Tonyo'nun yüzü umutla parladı. ''Para için biraz beklemesini, kimseye de bir şey söylememesini rica edeceğim. Bu isteğimi kabul edeceğini söyleyemem, bunu da unutma. Plasterlerin kovalar dolusu paraları vardır, anlayışlı insanlardır. Bir deneyeceğim.'' Tonio Mickey'nin ellerine sarıldı. ''Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' dedi heyecanlı bir sesle. ''Bunu hiç unutmayacağım.'' ''Ama o kadar da umutlanma.'' ''Elimde değil, umutsuz bir durumdayım.'' ''Umutlanmama sen neden oldun?'' Tonio mahcup bir tavırla ''Bu sabah kendimi öldürmeyi düşündüm.'' diye ekledi. ''Londra köprüsünü yürüyerek geçtiğim sırada kendimi ırmağa atacaktım.'' Papa yeniden omurdanır gibi yaptı. Yapacağı en iyi şeyin bu olduğunu düşündüğü çok belli oluyordu. Mickey telaşlı bir sesle ''Tanrı'ya şükürler olsun ki fikrini değiştirmişsin. Şimdi kalkıp Plaster Bankası'na gidip Edward'la konuşsam iyi olacak. Seni ne zaman göreceğim? Öğleyin yemek saatinde kulüpte olur musun? Orada olmamı istersen olurum tabii. Öyleyse beni orada bul.'' ''Olur.'' Ton yok haklı. ''Ben şimdi gideyim. Sen de kahvaltını bitir. Ve...'' Mickey onu susturmak ister gibi elini havaya kaldırarak ''Bana teşekkür etme.'' dedi. ''Şanssızlık işte. Suyu görmeden paçaları da sıvama.'' ''Olur. Peki.'' Tonio tekrar Papa'yı başıyla selamladı. ''Hoşçakalın Senyor Miranda.'' dedi ve çıktı. ''Papa, budala oğlan.'' diye mırıldandı. Mickey onu onayladı. ''Tam bir aptal.'' Mickey bitişikteki odaya girerek sabah giysilerini geçirdi üzerine. Dik yakalı, manşetleri kolalı, beyaz bir gömlek, deve tüyü pantolon, bağlamasını bir türlü beceremediği siyah satenden enli boyun bağı ve siyah kuru vazı redingot. Ayakkabılarını bal mumuyla parlatmıştı. Saçları macaz sarı ile pırıl pırıldı. Her zaman şık giyinirdi ama bu konuda tutucuydu. Çıt kırıldım züppeler gibi monokul takmayı ya da son moda devrik yaka kullanmayı hiç sevmezdi. İngilizler öteden beri yabancılığın süflilik olduğuna inanmaya hazırdırlar. Mickey de onları haklı çıkarmamaya çok dikkat ederdi. Babasının bugün ne hali varsa görsün der gibi bırakarak dışarı çıktı. Köprüden yaya olarak geçti. Londra'nın 1 mil karelik özgün Roma kentini de kapladığı için kent diye anılan bankalar semtine doğru yürüdü. St. Paul Katedrali'nin orada trafik tam bir felç halindeydi. Binek arabaları, atlı yolcu arabaları, bira taşıyan ağır yük arabaları, iki tekerlekli kapalı arabalar, seyyar meyve satıcılarının ittiği el arabaları ilerleyebilmek için Smithfield mezbahasına götürülen muazzam bir koyun sürüsüyle yarışıyorlardı. Plaster Bankası, klasik üslupta geniş bir cephesi olan, oymalı masif sütunlarla takviye edilmiş girişiyle insanı etkileyen yeni ve görkemli bir binaydı. Mickey çift kapısından bankaya girdiği sırada saat 12'yi birkaç dakika geçiyordu. Edward işine çoğu kez saat 10'dan sonra gitse de genellikle 12'den sonra yemeğe çıkması için de kolayca ikna edilebilirdi. Mickey odacılardan birine yaklaşarak "Lütfen Bay Edward Plaster'a kendisini Bay Miranda'nın aradığını söyler misiniz?" dedi. "Baş üstüne efendim." Plaster'ları en çok burada kıskanırdı. Her ayrıntı onların servet ve haşmetini ilan ediyordu. Yerlerde cilalı mermerler, her taraf lambri kaplıydı. Herkes alçak sesle konuşmaktaydı. Defteri kebirlerin üzerinde kalem ışırtıları, bu görkem belki de şık giysili ayak işlerine koşan ofis boylarla daha da ortaya çıkıyordu. Bütün bu mekan, bu insanlar sadece Plaster ailesine ait paraların hesabını tutmaları için istihdam ediliyordu. Buradakilerin hiçbiri sığır yetiştirmezdi. Ne nitrat ocaklarında çalışırlar, ne demir yolu inşa ederlerdi. Bu işi çok uzaklarda yaşayan başka insanlar yapardı. Plaster'lar sadece para hesaplarını gözetirlerdi. Köleliğin kaldırılmış olması Mickey'ye en iyi yaşam biçimi olarak göründü. Burada ona yapmacıklı gelen bir şey vardı. Burası bir kilise gibi, bir başkan sarayı gibi, bir müze gibi kasvetli ve ağırbaşlı bir yerdi. Aslında onlar tefeciydiler. Ama onların gözünde faiz talep etmek rahiplik gibi asil bir meslekti. Birkaç dakika sonra Edward göründü. Bir gözü morarmış, burnu yara bere içindeydi. Mickey kaşlarını kaldırarak "Ne oldu sana arkadaşım?" dedi. "Hugh ile kavga ettim."
"Ne için?"
"Eve orospu getirdiğini yüzüne vurunca kafası attı." Mickey'e öyle geldi ki bu olay çoktandır Hugh'dan kurtulmanın yollarını arayan Augusta için iyi bir fırsat olmuştur.
"Peki Hugh'a ne oldu?"
"Uzun bir süre artık onu göremeyeceksin. Boston'a gönderiyorlar onu." Mickey "Aferin sana Augusta" dedi içinden. Aynı gün hem Hugh hem de Tonyo işi yoluna girerse çok iyi olacaktı. Mickey "Yanında bir şişe şampanya ile bir öğle yemeğine ne dersin?"
"Harika bir fikir."
Bankadan çıkıp batıya doğru yöneldiler. Arabaya binmenin hiçbir anlamı yoktu. Çünkü bütün yolları koyunlar tıkadığı için arabalar trafik sıkışıklığı yüzünden kımıldayamıyorlardı. Koyunların götürüleceği hayvan pazarını geçtiler. Mezbahalardan gelen kokular dayanılmayacak kadar iğrençti. Koyunlar sokaktan alınıp kapak biçimindeki bir kapıdan yeraltı salhanesine atılıyordu. Onların bu düşüşleri bacaklarının kırılması için yeterliydi. Böylece kımıldayamadan boyunlarını kesmeye hazırlanan kesicilere teslim oluyorlardı. Yüzlerini mendilleriyle örterken Edward, insanın yaşam boyu koyun eti yememesi için bu gördüklerimiz yeterli dedi. Kent bölgesinden çıkarken bir araba çevirdiler ve Palmer'a çekmesini söylediler. Yola çıkar çıkmaz da Mickey hazırlamış olduğu konuşmasına, zor durumda kalmış bir arkadaşı hakkında ileri geri konuşan insanlardan nefret ederim diyerek başladı.
Edward belli belirsiz.
"Evet," dedi.
Bu zor durumda oluşu arkadaşlarını üzerse o da az ya da çok bir şeyler söylemek zorunda kalır tabii.
Yaptı Edward ama Mickey neden söz ettiğini anlamadığı belli oluyordu.
"Benim bir yurttaşım olması nedeniyle bu konuda sesimi çıkarmadığımı düşündüğün için senden nefret ediyorum."
Kısa bir sessizlikten sonra Edward
"Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum," dedi.
"Tonyo Silva'dan söz ediyordum."
"Ha evet, artık o borcunu da ödeyemez sanıyorum."
"Saçmalama, ben onun ailesini tanırım. Onlar seninkiler kadar zengindir." Mickey şu çirkin yalanı söylemekten de çekinmedi.
"Güney Amerikalı ailelerin bu kadar zengin oldukları konusunda Londralılar hiçbir şey bilmiyorlar."
"Aman tanrım," dedi Edward. "Ben de tam tersini sanırdım."
"Asla, borcunu kolaylıkla ödeyebilir. Ödemezse işleri daha da çıkmaza sokar."
"Ne? Ne neyi çıkmaza sokar?" Mickey geniş bir soluk aldı.
Korkarım sana olan borcunu ödemek niyetinde değil. O parayı ona hiç kimsenin ödetemeyeceğini söyleyerek şurada burada övünüp duruyor.
Edward kıpkırmızı oldu.
Öyle söyledi ha.
Vay canına.
Adam değil o be. Görüşeceğiz.
Seni aşağılamaması için ikaz ettim. Seni böyle enayi yerine koymasına dayanamayacağım anlattım ona. Ama sözlerimi duymazlığa geldi.
Alçak herif, pekala, iyilikle yola gelmezse görür o zaman gününü.
Mickey çok ayıp dedi.
Edward öfke içindeydi.
Araba ağır ağır Strand'dan ilerlerken Mickey sürekli olarak kızdırdı onu.
Tonyo şu sıra kulüpte olmalıydı. Edward tam kavga edecek kıvama gelmişti. Her şey istediği gibi gidiyordu.
Sonunda araba kulübün önünde durdu. Edward sürücünün parasını öderken Mickey bekledi, içeri girdiler.
Gardıropta şapkalarını asmaya çalışan kalabalık içinde Tonyo ile karşılaştılar.
Mickey'nin sinirleri iyice gergindi. Her şeyi yerli yerine oturtmuştu. Şimdi sadece parmaklarıyla haç işareti yapıp dramın hazırladığı kurguya göre kendiliğinden oynanmasını bekleyebilirdi.
Edward ile göz göze gelen Tonyo'nun tutuk bir hali vardı.
''Aman tanrım, günaydın.'' dedi.
Tonyo korkuyla bakıyordu ona. ''Neyin var Plaster?'' dedi.
Edward yüksek sesle ''100 pound'umu istiyorum.'' dedi.
Birden odanın içinde bir sessizlik oldu. Birkaç kişi dönüp onlara baktı. Yollarının üzerinde iki kişi daha onlara bakıp durdular. Paradan söz etmek çok çirkin bir hareketti. Bir centilmen ancak olağanüstü durumlarda paradan söz edebilirdi.
Herkes Edward Plaster'ın harcayamayacağı kadar çok parası olduğunu bilirdi.
Tonyo'nun borcundan alenen herkesin önünde söz etmesi için başka bir neden olmalıydı.
Herkes bir skandal çıkacağını sezmişti.
Tonyo'nun yüzü bembeyaz oldu. ''Ne var, ne oldu?'' dedi.
Edward acımasız bir sesle ''Bugün hemen parayı ödemelisin, senin için uygunsa tabii.'' dedi.
Bu bir meydan okumaydı. Herkes bilirdi ki borç borçtu, böyle olunca da bunun tartışılacak yanı yoktu. Bir centilmen olarak Tonyo'nun tek bir seçeneği vardı.
''Tabii sizin için önemliyse size hemen paranızı ödeyeyim, yukarı çıkalım da size bir çek yazayım ya da benim bankam şu köşede, oraya kadar gidebilir miyiz?'' demeliydi.
Böyle bir şey yapmazsa parayı ödeyemeyeceği anlaşılacak ve sonuçta toplum dışı bir kişi olacaktı.
Mickey'nin yüzü büyülenmiş gibi korkunç bir hal almıştı.
Tonyo'nun bir delilik yapacağından korktu çünkü yüzü korkudan allak bullaktı.
Sonra korku kızgınlığa bıraktı yerini. İtiraz etmek ister gibi ağzını açtı ama tek bir sözcük çıkmadı ağzından.
Bu kez yalvarır gibi ellerini açtıysa da onu yapmaktan da vazgeçti.
Sonuçta yüzü buruştu, neredeyse bir çocuk gibi ağlayacaktı.
Tam o anda geriye dönüp kaçmaya başladı.
Girişte iki kişi o koşarken yana çekildiler.
Tonyo sağa sola çarparak kulüp lobisinden geçti ve şapkasını bile almadan sokağa fırladı.
Mickey bu işe çok sevindi. Her şey tam istediği gibi gitmişti.
Gardıroptakiler ne kadar rahatsız olduklarını belli etmemek için sadece öksürdüler.
Yaşlı bir kulüp üyesi biraz sert davrandın Plaster dedi.
Mickey hemen yanıtladı ama o da hak etti dedi.
''Kuşkum yok, kuşkum yok.'' dedi yaşlı adam.
''Edward, ben bir şey içmek istiyorum.''
''Mickey, bana da bir brandy ısmarla olur mu?
Şu Silva'nın arkasından gitsem iyi olacak. Kendini bir arabanın tekerlekleri altına falan atmasın.'' dedi ve fırladı.
Kurduğu planın en şeytani noktası buydu. Mahvetmek istediği adama onun en yakın arkadaşı olduğunu inandırmalıydı.
Tonyo telaş içinde St. James yönüne doğru yürüyordu.
Yolda yürüyenlere çarparak ve de nereye gittiğini aldırmadan Mickey koştu ve onu yakaladı.
''Dinle beni Silva.'' dedi. ''Olanlara çok üzgünüm.''
Tonyo durdu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu.
''Mahvoldum.'' dedi. ''Her şey bitti.''
''Plaster sözünde durmadı.'' dedi Mickey. ''Ben elimden geleni yaptım.''
''Biliyorum. Teşekkür ederim.''
''Bana teşekkür etme. Başaramadım.''
Ama başarmaya çalıştın, sana ne kadar minnettar olduğumu gösterebilmeyi çok isterdim.
Mickey duraladı.
Hemen şimdi onun şu işini istediğimi söylesem mi dedi içinden. Kendine cesaret vermeye çalışarak.
Mamafi bir şey var ama sonra konuşsak daha iyi dedi.
Hayır, şimdi söyle.
Bunu söylerken çok fena oluyorum. Bu konuyu bir başka güne bırakalım.
Burada daha kaç gün kalacağım bilmiyorum, nedir söyle.
Mickey çok sıkılıyormuş gibi yapmacıklı bir sesle şey dedi. Sanırım Cordova Büyükelçiliği sonuçta senin yerine birini arayacaktır.
Hemen birine ihtiyaçları olacak tabii.
Konuyu kavradı. Tonyo'nun ıslak yüzünden kolayca anlaşılıyordu.
Elbette o işi sen kapmalısın, tam sana göre.
Eğer sen benim için bir şeyler söyleyip
daha da fazlasını yaparım. Bana ne kadar yardımcı olduğunu, içine düştüğüm o korkunç girdaptan beni kurtarmaya çalıştığını söylerim. Eminim seni işe almayı isteyecektir.
Mickey senin bu sıkıntılı durumundan yararlanmamayı çok isterdim dedi. Kendimi bir fareden farksız hissediyorum.
Tonyo Mickey'nin eline sarılarak asla dedi, sen benim gerçek dostumsun.
19. ayrımın sonu. Sayfa 220.